Dostoyevski Suç ve Ceza 40. ve son bölüm. Uzunca bir süredir hastaydı Raskolnikov. Ama onu yıkan ne kürek hayatının korkunçluğu ne ağır işlerdi. Yediği kötü yemekler, saçlarının usturayla kazınmış olması, üstündeki paçavralar da değildi bunun nedeni. Bunlar onun umurunda bile değildi. Tam tersine çalışmak onun hoşuna gidiyordu. Böylece bedensel yorgunlukla uyuyabiliyordu. Üzerinde hamam böcekleri yüzüyor diye sade suya lahana çorbası yemek mi sorun olacaktı onun için? Üniversite öğrenciliği yıllarında bunu bile bulamadığı çok günler görmüştü. Üzerindeki giysiler hem kendisini sıcak tutuyor hem de yaşayış biçimine uyuyordu. Taşıdığı prangalara gelince bunları hiç hissetmiyordu bile. Yoksa usturayla kazınmış başından, üzerindeki mahkum üniformasından mı utanacaktı? Hem kimden utanacaktı, kimden? Sonya'dan mı? Sonya kendisinden korkup duruyordu. Hiç utanılır mıydı ondan? Öyleyse. Ama o Sonya'dan bile utanıyor, utandığı için de kaba davranıyor, kızcağızı acı çektiriyordu. Usturalı başından, taşıdığı prangalardan hiç utandığı yoktu. Gururu onulmaz bir yara almıştı, bu yaraydı onu yere seren. Ah, bir kendini suçlayabilse nasıl mutlu olurdu. O zaman dünyanın bütün utançlarına katlanabilirdi. Ama kendini son derece katı ölçütlerle yargıladığı halde acımasız vicdanı herkes için söz konusu olabilecek basit bir ıskalamadan başka korkunç bir suç bulamadı geçmişinde. Bilhassa utanç duyduğu şey onun, Raskolnikov'un kör talihin salakça bir hükmüyle böylesine umutsuzca, böylesine sağır, böylesine budala, böylesine pisi pisine mahvolup gitmesi, eğer bir parçacık huzura kavuşmak istiyorsa böylesine saçma, anlamsız bir karara boyun eğmesi, onunla uzlaşması gerektiğiydi. Bugün hiçbir temeli olmayan soyut, amaçsız bir tedirginlik, yarın sonucunda hiçbir şey elde edilmeyecek bitmez tükenmez özveriler. Hayatta onu bekleyen şey buydu. 8 yıl sonra ancak 32 yaşında olacağı, demek ki önünde koskoca bir hayat bulunduğu önemli miydi? Hem ne diye yaşayacaktı? Erişmek istediği şey ne olacak, neye doğru koşacaktı? Yalnızca var olmuş olmak için yaşamak, ama o eskiden de bir düşünce, bir umut, hatta bir hayal uğruna bütün varlığını binlerce kez feda etmeye hazır bir insan değil miydi? Yalnızca var olmak ona her zaman az gelmiş, o hep daha fazlasını istemişti. Kendisini başkaları için söz konusu olmayacak bir takım haklara sahip bir insan gibi görmesinin nedeni de belki yalnızca isteklerindeki bu güçlülüktü. Hiç değilse pişmanlık duyabilseydi. Öyle bir pişmanlık ki yüreğini yakıp kavursun, uykularını kaçırsın, öyle bir pişmanlık ki düşlerini dar ağaçları, suda boğulmalar doldursun. Ah, böyle bir pişmanlık nasıl sevindirirdi onu? Acı ve gözyaşı da bir hayattır. Ama o işlediği cinayetten dolayı en küçük bir pişmanlık duymuyordu. Daha önce olduğu gibi aptallıklarına kızabilseydi bari. Kendisini bu hallere düşüren, zindanlara sürükleyen budalalıklarına, zindanda, özgürlükte bütün olup bitenleri yeniden düşünmüş, davranışlarını tek tek gözden geçirmiş ama bunlar o uğursuz, o gerilimli günlerde olduğu gibi kendisine hiç de aptalca ve saçma şeyler olarak görünmemişti. Benim düşüncem diye düşünüyordu. Dünya kuruldu kurulalı birbiriyle çarpışmakta olan öteki düşünce ve teorilerden hangi bakımdan daha aptalca, daha budalaca? Olaya gündelik hayat açısından değil, özgürce ve geniş bir açıdan bakılacak olursa benim düşüncelerimin hiç de o kadar tuhaf olmadığı görülecektir. Ey inkarcılar, ey beş paralık bilgeler, ne diye yan yolda duruyorsunuz ve benim davranışım hangi bakımdan onlara böylesine çirkin görünüyor? Bir cinayet olduğu için mi? Ne demek cinayet? Benim vicdanım rahat. Hiç kuşkusuz ortada ağır bir suç var ve yine hiç kuşkusuz yasalar çiğnenmiş ve kan dökülmüştür. Madem öyle, çiğnenen yasalarınıza karşılık siz de benim başımı alın, olsun bitsin. Ama o zaman saltanat yoluyla değil de iktidarı zorla ele geçirerek insanlığa iyilikte bulunanların da hem de daha ilk adımlarında kafalarını kesmek gerekmez miydi? Onun kendini suçlu bulduğu biricik nokta buydu. Sonuna kadar dayanamamış ve gidip teslim olmuştu. Kendini niçin öldürmediği sorusu da ona acı veriyordu. Aşağıda akan sulara bakarak köprünün üzerinde durmuş, durmuş ve gidip teslim olmayı yeğlemişti. Yaşama isteğinin çok güçlü, bu isteği bastırmasının ise çok güç olması mıydı bunun nedeni? Ölümden onca korkan Svidrigaylov bu güçlüğün üstesinden gelmişti ama. Raskolnikov kendisine bu acı verici soruyu sorarken, daha köprünün üzerinde durup da aşağıda akan sulara baktığı sırada hem kendinde hem de inançlarında derin bir sahtelik sezmiş olabileceğini bir türlü anlayamıyordu. Bu ön sezinin hayatının gelecekteki parçalanışının, kendisinin dirilişinin, hayata yeni ve değişik bir açıdan bakışın bir habercisi olduğunu anlayamıyordu. O bu işte tek bir şey görüyordu, zayıf olması. Bir hiç olması nedeniyle aşmak gücünü gösteremediği, kendini kurtaramadığı kör bir içgüdüye kapılıp gitmiş olması. Hapishane arkadaşlarına baktıkça şaşıyordu. Hayatı nasıl da seviyorlar, ona nasıl da değer veriyorlardı. Hapishanedeyken dışarıda olduklarından çok daha fazla seviyorlardı sanki hayatı. Ona büyük değer veriyorlar, üzerine titriyorlardı. İçlerinde pek çoğu, örneğin serseriler, öyle büyük acılara, işkencelere katlanıyorlardı ki. Ama yine de küçücük bir güneş ışığı, uyuklayan bir orman parçası, ormanın en sık olduğu bir yerde 3 yıl önce yeri belirlenmiş soğuk bir pınar, onlar için nasıl da büyük bir değer taşıyordu. Bu pınarı, çevresindeki yeşil otları, çalıların arasında ötüşen kuşları düşlerinde olsun görebilmeyi, sevgilileriyle buluşmayı bekler gibi umutla bekliyorlardı. Çevresini dikkatlice gözledikçe Raskolnikov açıklanması daha da zor olan başka örnekler de görüyordu. Kendisini çevreleyen bu yeni ortamda hiç kuşkusuz pek çok şeyin farkında değildi. Aslında hiçbir şeyi fark etmek istediği de yoktu. Sanki gözleri yerde dolaşıyordu, öyle yaşıyordu. İğrenç buluyordu çevresini ve bakmaya dayanamıyordu. Ama sonunda pek çok şeye şaşırmaya, daha önce hiç kuşku duymadığı pek çok şeyi ister istemez görmeye başladı. İlkin kendisiyle öteki mahkumlar arasındaki o korkunç ve aşılmaz uçurum şaşırttı onu. Sanki ayrı ulusların insanlarıydılar. Birbirlerine kuşkuyla, hatta düşmanca bakıyorlardı. O bu farklılığın nedenlerini genel olarak anlıyordu ama bunların böylesine güçlü ve derin olabileceği doğrusu hiç aklına gelmezdi. Hapishanede siyasal suçlardan sürgün Polonyalılar da vardı. Bunlar bütün bu insanları cahil, aşağılık yaratıklar olarak görüyorlar, küçümsüyorlar ve onlara tepeden bakıyorlardı. Ama Raskolnikov onlar gibi görmüyordu bu insanları. Bu cahillerin pek çok konuda onları beğenmeyen şu Polonyalılardan çok daha akıllı oldukları apaçıktı. Ruslardan da küçümseyenler vardı bu insanları. Eski bir subayla iki papaz okulu öğrencisi örneğin. Ama Raskolnikov onların da yanıldığını görüyordu. Hiçbiri onu sevmiyor, hepsi ondan kaçıyordu. Hatta sonunda ondan nefret etmeye başladılar. Raskolnikov bunun nedenini bilmiyordu. Ondan daha ağır suçlular, onu küçümsüyorlar, kendisiyle işlediği cinayetle alay ediyorlardı. Sen beyefendisin diyorlardı. Hiç de beyefendilere yakışmayan bir iş yapmışsın. Baltayla adam öldürmek kim, sen kim? Paskalya'nın ikinci haftasında kiliseye gitme sırası onların koğuşuna gelmişti. O da herkesle birlikte gidip dua etmişti. Bir gün neden olduğunu kendisi de anlamamıştı. Aralarında bir kavga çıkmış ve hepsi birden kudurmuşçasına üzerine saldırmıştı. Sen dinsizsin, sen Tanrı'ya inanmıyorsun diye bağırmışlardı. Gebertmek gerek seni. Oysa onlarla din, Tanrı üzerine hiçbir şey konuşmamıştı Raskolnikov. Yine de dinsiz diyerek öldürmek istemişlerdi onu. Susmuş, karşı koymamıştı onlara. Mahkumlardan biri iyice kendinden geçerek müthiş bir öfkeyle üzerine atılmıştı. Raskolnikov durmuş ve beklemişti onu. Ne kaşı kıpırdamış, ne yüzünün bir çizgisi oynamıştı. Gardiyan tam zamanında yetişip aralarına girmeseydi, kan dökülmesi işten bile değildi. Bir türlü cevabını bulamadığı bir soru da şuydu. Nasıl oluyor da mahkumlar Sonya'yı böylesine sevebiliyorlardı? Sevgilerini kazanabilmek için Sonya'nın onlara gülmesi, yılışması gibi bir durum söz konusu da değildi. Mahkumlar onu pek seyrek olarak görüyorlardı. O da çalışma yerlerinde Raskolnikov'u bir dakikalığına görmek için geldiği sıralardı. Ama yine de hepsi onu tanıyor, buralara Raskolnikov'un ardına düşüp geldiğini biliyorlardı. Nasıl yaşadığını, nerede yaşadığını da öğrenmişlerdi. Sonya'nın onlara para yardımı yapması, bir takım özel işlerini görmesi gibi bir durum da yoktu. Yalnız bir kez Noel yortusunda bir hayır olarak bütün mahkumlara pasta ve çörek getirmişti. Ama mahkumlarla Sonya arasında gitgide daha da sıkılaşan bir ilişki kuruldu. Sonya onların mektuplarını yazıyor, postaya veriyordu. Mahkumların kente gelen yakınları onlar için getirdikleri eşyaları hatta paraları yine onların tavsiyeleriyle Sonya'ya bırakıyorlardı. Mahkumların karıları, sevgilileri onu tanıyor, ziyaretine gidiyorlardı. Sonya Raskolnikov'u görmek için iş yerlerine geldiğinde ya da işe giden bir mahkum kafilesiyle karşılaştığında bu kaba saba adamlar, bu damgalı kürek mahkumları şapkalarını çıkarıp onu saygıyla selamlarlar. Matuşka Sonya Semyonovna, sen bizim sevimli anacığımızsın derlerdi. Bu küçücük, bu çelimsiz kızı böylesine severlerdi. Sonya da onlara gülümser selam verirdi. Gülümsemesine bayılırlardı. Yürüyüşünü bile severler, dönüp dönüp arkalarına bakarlardı. Hepsi onu överdi. Ufak tefek oluşunu bile överler. Artık nesini öveceklerini bilemezlerdi. Ona tedavi için gidenler bile olurdu. Raskolnikov, büyük perhizin son günlerinde Paskalya süresince hastanede yattı. İyileşmeye başlayınca hastayken gördüğü düşleri hatırladı. Ateşler içinde yatarken sayıklamalar arasında korkunç düşler görmüştü. Asya'nın derinlerinden Avrupa'ya doğru bugüne dek görülüp duyulmamış bir kıran geliyordu. Seçkin birkaç kişi dışında herkes ölüyordu. İnsanların bedenlerinde yeni bir takım kurçuklar, gözle görülmeyen yaratıklar türüyordu. Ama akıl ve iradesi olan yaratıklardı bunlar. Bunları bedenlerine alanlar cin tutmuşa dönüyor, deliriyordu. Öte yandan insanlar kendilerine hiç ama hiçbir zaman bu yaratıkların pençesine düşenler denli akıllı, gerçeği bulduklarından emin hissetmemişlerdi. Verdikleri kararları, yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçlarını, ahlaki ve dini inançlarını hiçbir zaman böylesine şaşmaz doğrulukta bulmamışlardı. Bütün köyler, bütün kentler, tüm dünya, tüm insanlar bu hastalığın pençesindeydi. Herkes deliriyordu. Kimse kimseyi anlamıyor, herkes telaş içinde koşturuyordu. Herkes gerçeği kendisinin bildiğini düşünüyor, karşısındakilerin bunu anlamıyor olmasından acı çekiyor, göğsünü yumrukluyor, ağlıyor, kıvranıyor, ellerini ovuşturuyordu. Kimi yargılayacaklarını, nasıl yargılayacaklarını bilmiyorlar, neyin iyi, neyin kötü olduğunda anlaşamıyorlardı. Kim suçlanacak, kim aklanacak, kimsenin bildiği yoktu. İnsanlar anlamsız bir hınç ve öfkeyle birbirlerini öldürüyorlardı. Birbirlerine karşı koca koca ordular topluyorlar. Ama bu ordular daha yoldayken birdenbire kendi kendilerini kırmaya başlıyordu. Saflar dağılıyor, savaşçılar birbirlerinin üzerine atılıyor, birbirlerini kesiyor, doğuruyor, ısırıyor, yiyordu. Kentlerde bütün gün tehlike çanları çalıyordu. Herkesi çağırıyorlardı ama kim çağırıyor, niçin çağırıyordu bilen yoktu. Herkes telaş içinde koşturuyordu. En sıradan işler bile bırakılmıştı. Çünkü işlerin düzeltilmesiyle ilgili olarak herkesin bir görüşü vardı ve herkes kendi görüşünün şaşmazlığında ısrarlıydı. Bir türlü anlaşamıyorlardı. Tarımsal işler durmuştu. Şurada burada öbek öbek toplaşan insanlar bir konuda karar alıyor, ayrılmayacaklarına ant içiyorlar ama hemen ardından daha demin önerdiklerinden bambaşka şeyler yapmaya koyuluyorlar, birbirlerini suçlamaya, boğuşmaya başlıyorlardı. Sonra yangınlar ve açlık başlıyordu. Herkes her şeyi mahvoluyor, mikrop gitgide derinlere işliyor, çoğalıyor, büyüyordu. Dünyada ancak birkaç kişi kurtulabilmişti. Yeni bir insan soyu ve yeni bir hayat başlatmak, dünyayı temizlemek ve yenilemekle görevli temiz ve seçkin insanlardı bunlar. Ama hiç kimse hiçbir yerde bu insanları görmemiş, hiç kimse bunlardan bir ses çıktığını, bunların bir söz söylediğini duymamıştı. Bu anlamsız sayıklamanın belleğinde böylesine acılı yer etmesi, bu korkunç, bu ateşli düşün böylesine uzun süre izlerinin geçmeden kalmış olması Raskolnikov'a acı veriyordu. Paskalya'nın üzerinden 2 hafta geçmişti. Havalar ılımış, pırıl pırıl bir ilkbahar gelmişti. Hastanedeki mahkumlar koğuşunun pencereleri açılmıştı. Bu koğuş demir parmaklıydı ve altında nöbetçiler dolaşırdı. Sonya hastalığı süresince onu koğuşunda yalnızca 2 kez ziyaret edebilmişti. Her ziyaret için ayrı ayrı izin almak gerekiyordu ve bu iş oldukça zordu. Ama bilhassa da akşam üzerleri onun penceresi altında bir dakikacık olsun durabilmek, uzaktan olsun koğuşun pencerelerini seyredebilmek için sık sık hastane avlusuna gidiyordu. Raskolnikov artık tümüyle iyileşmiş gibiydi. Bir gün uykudan kalkıp da bir rastlantıyla pencere kenarına gidince uzakta hastane kapısının orada Sonya'yı gördü. Bir şey bekler gibi öylece duruyordu Sonya. Raskolnikov birden yüreğine bir şeylerin saplanır gibi olduğunu hissetti. Titredi ve hemen pencereden çekildi. Sonya ertesi gün ve daha ertesi gün görünmedi. Raskolnikov onun sabırsızlıkla beklediğini fark etti. Sonunda kendisini taburcu ettiler. Cezaevine dönünce mahkumlardan Sonya Semyonovna'nın hasta olduğunu, evinde yattığını ve bir yere çıkmadığını öğrendi. İyice meraklanmıştı. Ondan bir haber alabilmek için evine birisini gönderdi. Kısa bir süre sonra hastalığının tehlikeli olmadığını öğrendi. Raskolnikov'un kendisini merak ettiğini, üzüldüğünü öğrenen Sonya da ona kurşun kalemle yazılmış bir pusula göndererek eskiye göre daha iyi olduğunu, hastalığının basit bir soğuk algınlığı olduğunu, yakında hem de çok yakında kendisini çalışma yerlerinde görmeye geleceğini bildirdi. Pusulayı okuyunca Raskolnikov'un yüreği kendisine acı verecek kadar hızlı çarpmaya başladı. Yine ılık, pırıl pırıl bir bahar günüydü. Raskolnikov sabah erkenden saat 6'da işe çıktı. Irmağın kıyısında kaynak taşı pişirmek için fırın haline dönüştürülmüş bir barakada çalışmaya ayrılmıştı. 3 kişi gönderilmişti buraya. Mahkumlardan biri nöbetçiyle birlikte kaleye bir alet almaya gitmişti. Öteki mahkum odun taşıyor ve fırına istif ediyordu. Raskolnikov barakadan çıkıp doğruca kıyıya indi. Burada istif edilmiş kütüklerin üzerine oturdu. Geniş ve sessiz ırmağı seyredaldı. Bu yüksek kıyıdan göz alabildiğine uzanan bozkır görülüyordu. Irmağın karşı kıyısından belli belirsiz bir şarkı duyuluyordu. Orada güneşle yıkanan uçsuz bucaksız bozkırda küçük kara noktalar halinde göçebe çadırları seçiliyordu. Orada özgürlük vardı. Orada buradakilere hiç benzemeyen bambaşka insanlar yaşıyordu. Orada zaman sanki durmuştu. Orada sanki İbrahim'le sürüsünün çağı hala geçmemişti. Raskolnikov oturuyor, gözlerini ayırmadan kımıltısız bakıyordu. Bir düş dünyasıyla kendi iç dünyası arasında gidip geliyordu. Hiçbir şey düşündüğü yoktu. Ama bir sıkıntının heyecanını, acısını duyuyordu içinde. Birden yanında Sonya belirdi. Usulca yaklaşmış ve yanına oturmuştu. Henüz çok erkendi. Sabah serinliği hala kırılmamıştı. Sonya'nın üzerinde eski, yoksul paltosu ve yeşil şalı vardı. Solgun, süzülmüş yüzünde geçirdiği hastalığın izleri görülüyordu. Yüzü aydınlık bir gülümsemeyle ışıdı ve her zamanki gibi ürkek ürkek elini uzattı. Sonya ona elini hep böyle ürkek ürkek uzatırdı. Hatta bazen onun iteceğinden korkarak hiç uzatmazdı. Raskolnikov kızcağızın elini iğreniyormuş gibi tutar, ziyaretlerinde onu yüzü bir karış karşılar, bazen ziyaret boyunca ağzını açıp tek kelime konuşmazdı. Kızcağız böyle zamanlarda onun karşısında titrer ve yanından içinde derin bir acı duyarak ayrılırdı. Ama bu kez elleri birbirinden ayrılmamıştı. Raskolnikov Sonya'ya hızla bir göz attı. Hiçbir şey söylemedi ve gözlerini yere indirdi. Yalnızdılar. Onları kimsecikler görmüyordu. Nöbetçi arkasını dönmüştü. Nasıl olduğunu kendisi de anlamadan Raskolnikov birden kendisini Sonya'nın ayakları dibinde buldu. Ağlıyor, kızın dizlerine sarılıyordu. Sonya önce çok korktu, yüzü bembeyaz, yerinden fırladı ve titreyerek ona baktı. Ama bir anda her şeyi anladı ve gözleri sonsuz bir mutlulukla parladı. Onun da kendisini sevdiğini, hem de sonsuz bir aşkla sevdiğini anlamıştı. Hiç kuşkusu yoktu bundan. Demek o mutlu an gelmişti. Konuşmak istediler ama konuşmadılar. Gözlerinde yaşlar birikmişti. İkisi de solgun, ikisi de zayıftı ama bu solgun, bu süzülmüş yüzler yepyeni bir geleceğin, yepyeni bir hayata dirilişin şafak ışıklarıyla tutuşuyordu. Aşkları onları diriltmiş, birinin yüreği ötekinin yüreği için sonsuz bir hayat kaynağı olmuştu. Beklemeye ve dayanmaya karar verdiler. Önlerinde daha 7 yıl vardı. O zamana kadar ne dayanılmaz acılar çekecekler, ne sonsuz mutluluklar yaşayacaklardı kim bilir. Ama Raskolnikov dirilmişti, bunu biliyordu. Yenileşen varlığıyla bunu çok iyi hissediyordu. Sonya'ya gelince o zaten yalnızca onun varlığıyla yaşıyordu. O günün akşamı zindanın kapıları üzerine kapanınca Raskolnikov ranzasına uzandı ve Sonya'yı düşündü. Hatta o gün eski düşmanları olan öteki mahkumlar bile kendisine bir başka gözle bakıyorlarmış gibi geldi. Kendisi onlarla konuştu. Mahkumlar da ona güler yüzle, sevecenlikle karşılık verdiler. Zaten böyle olması gerekmez miydi? Her şeyin değişmesi gerekmiyor muydu artık? Sonya'yı düşündü. Onu nasıl sürekli üzdüğünü, ona acı verdiğini hatırladı. Onun solgun, süzülmüş, küçücük yüzünü hatırladı. Ama bu anılar artık onu üzmüyordu. Ona bütün çektirdiklerini sonsuz bir sevgiyle nasıl ödeyeceğini biliyordu. Hem geçmişe gömülü bütün bu acılar da ne demekti? İşlediği cinayet, mahkumiyeti, sürgüne gönderilişi, her şey. Her şey ona şu ilk coşkunluk anında kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan, kendisinin dışında ve ötesinde tuhaf gerçekler gibi görünüyordu. Aslında bu akşam hiçbir şey üzerinde durup uzun uzun düşünecek, zihnini belli bir noktada yoğunlaştıracak halde değildi. Şu anda bilinçli olarak herhangi bir şeyi çözebilmesi de olanaksızdı. Şu anda o yalnızca hissediyordu. Yalnızca duygular vardı onun için. Diyalektiğin yerini hayatın kendisi almıştı. Öyleyse bilinç düzeyinde de bambaşka şeyler edinmesi gerekti. Yastığının altında bir İncil vardı. Kendisi de farkında olmadan eli kitaba uzandı. Sonya'nın da bu İncil. Lazar'ın dirilişini Sonya bu kitaptan okumuştu ona. Kürek hayatının ilk günlerinde Sonya'nın kendisine durmadan Tanrı'dan, dinden söz edeceğini, onu İncil okumaya zorlayacağını sanmıştı. Ama şaşılacak şey, Sonya ona bir kez olsun bunlardan söz etmediği gibi İncil okumasını da istememişti. Geçenlerde hastalanmazdan hemen önce kendisi istemişti Sonya'dan bu İncil'i. Sonya da hiçbir şey söylemeden getirip vermişti. Şu ana kadar açıp bakmamıştı bile kitaba. Şu anda da açıp bakmadı. Ama birden şimşek gibi bir şey geçti kafasından. Artık onun inançları benim de inançlarım olamaz mı? Hiç değilse onun duyguları, hevesleri, gönül akışları. O günü Sonya da heyecan içinde geçirdi. Hatta gece yeniden hastalandı. Ama öylesine mutluydu ki neredeyse korkuyordu mutluluğundan. 7 yıl, yalnızca 7 yıl. Mutlulukların ilk anında her ikisine de bu 7 yıl bazen 7 gün gibi geliyordu. Hatta Raskolnikov bu yeni hayatın kendisine karşılıksız verilmediğini, buna gelecekte kendisini bekleyen büyük özveriler karşılığı çok pahalıya sahip olabileceğini de biliyordu. Ama burada yeni bir öykü başlıyor. Bir insanın yavaş yavaş yenilenmesinin, yeni bir hayat bulmasının, bir dünyadan başka bir dünyaya geçmesinin, hiç değilse yepyeni bir gerçekle tanışmasının öyküsü. Ve bu öykü yeni bir kitabın konusu olabilir. Bizim şimdiki öykümüzse burada bitiyor. Kitabın sonu.